Ayrım 26.
Notre Dame'da da aynı şey oldu. Paris Başpiskoposu kutsal giysilerini sırtlarına geçirirken gözden kaçırılmayan bütün diğer din adamlarıyla birlikte ayini yönetti. Orgun bulunduğu yerde eli tüfekli iki adam gözlerini kubbe altından ayırmıyorlardı. Müminlerin kalabalığına sayısız sivil polis karışmıştı. Bunlar diz çökmüyorlar, gözlerini kapayıp dalmıyorlar ama polislerin ebedi duasını yürekten okuyorlardı. Tanrım, yalvarırım, ne olur ben görevliyken bir şey olmasın. Bir şey olduğu da yoktu. Ne damların birinden tüfek sesi geldi ne de boğuk bir bomba patlaması duyuldu. Polisler o sabah dağıtılan belgeleri yakalarına takıp takmadıklarını anlamak için birbirlerini denetliyorlardı. Görev belgesini kaybeden bir toplum polisi anında tutuklandı ve polis kamyonetine atılıp götürüldü. Kendisini götüren görevlilerin bırakmaları için en az 20 meslektaşının tanıklık etmesi gerekti. Mont Valérien'de hava çok gergindi ama başkan bunu fark etse bile hiç belli etmedi. Paris'in dışındaki bu işçi mahallesine güvenlik örgütü sorumluları şehitliğin içinde generale bir şey yapılamayacağı inancına varmışlardı. Ama cezaevine giden daracık ve eğri büğrü yollar arabayı yavaşlama zorunda bıraktığından katil talihini deneyebilirdi. Aslında çakal o sıra çok başka bir yerdeydi. Pierre Valremi canından bezmişti, sıcaktan boğuluyordu. Ceketi beline yapışıyor, terden ıslanan kumaşın üstündeki makinenin askısı derisinin kaşınmasına yol açıyordu. Soğuktan geberecekti ve üzerine bir sünger çekmesi gereken öğlen yemeği saati gelmişti. Yapacak şey yoktu. Rouen'daki fabrikayı bırakarak gelip toplum polisine girdiğine pişman olmaya başlıyordu bile. Valremi Ren sokağının öbür ucuna bakmak için döndü. Koruduğu tahta perde 18 Haziran alanından aşağı yukarı 250 metre ötede bir kaldırımdan öbürüne uzanan koruyucu zincirin bir halkasıydı. 200 metre kadar ötede törenin yapılacağı önündeki avlusuyla garın cephesi dikiliyordu. Uzakta bomboş gezide gidip gelen ve herhalde eski muhariplerin, görevlilerin ve askeri bandonun yerlerini denetleyenlerin karaltılarını seçiyordu. 3 saat daha salak gibi dikilecekti. Tanrım, bu iş bitmek bilmeyecek miydi? Tahta perde dizisi boyunca ilk meraklılar yerleşmeye başlıyorlardı. Heriflerdeki sabrın ölçüsü de şaşılacak gibiydi hani. Böyle bir sıcakla kalkıp buralara hem de 300 metre kadar öteden geçecek ve aralarında da De Gaulle'ün bulunduğu bir dizi kafayı seyretmek için gelenlerde akıl var mıydı? Yine de bu herifler sırık şal için halkın içine girmeye kalkınca koşarlardı hep. Tahta perdeler boyunca sıralanmış aşağı yukarı 2 ya da 300 kişiydiler. Valremi ihtiyar adamı fark etti. Topallayarak güç bela yaklaştığını gördükçe 100 metre daha gidemeyeceğini sanırdı insan. Siyah beresinin kenarında bir ter lekesi oluşmuştu. Eski asker kaputu dizini dövüyordu. Göğsünde bir dizi madalya sallanmaktaydı. Kalabalıktan birçok kişi acıyan bakışlarla süzüyorlardı onu. Şu ihtiyar bunaklar diye düşündü Valremi. Sanki hayatta başka şeyleri yokmuş gibi düşkündürler teneke parçalarına. Aslında gerçekten başka şeyleri yoktur belki de. Pek çoklarının nişanlarıyla madalyaları dışında başka şeyleri kalmamıştır. Hele bir bacaklarını yitirmişlerse. Bu herif diyordu Valremi kendi kendine ihtiyarın topallayarak gelişini izlerken, gençliğinde iki ayağı üzerine kim bilir nasıl koşuyordu. Vay canına, hayatın bütün geri kalan bölümünü bir alüminyum değneğe yapışıp sürüklenerek geçirmek ne sefalet. İhtiyar topallayarak kendisine doğru geldi ve durdu. Geçebilir miyim diye sordu utana sıkıla. Bir dakika baba, önce kimliğini göstermen gerek. İhtiyar asker boşta kalan eliyle leş gibi gömleğini karıştırdı. Çıkarıp verdiği iki kartı Valremi dikkatli incelemeye koyuldu. André Martin, Fransız uyruklu, 53 yaşında. Alsaz bölgesinin Colmar şehrinde doğmuş, Paris'te oturuyor. Aynı ada çıkarılan diğer kartta büyük harflerle Malül Gazi yazıyordu. Bu kartı tam adamına vermişler doğrusu diye düşündü Valremi. İki kartın üzerindeki fotoğrafları inceledi. Değişik zamanlarda çekilmiş ama aynı adamın fotoğrafları söz konusuydu. Berenizi çıkarın dedi başını kaldırarak. İhtiyar söyleneni yaptı ve yağlı beresini parmaklar arasında çevirmeye koyuldu. Valremi dikkatle Malül Gazi ve resmi karşılaştırdı. Yanılmak mümkün olamazdı. Aynı adamdı ikisi de. Dikkati tek bacaklı adama yöneldi. İhtiyarın çok hasta bir görünüşü vardı. Tıraş olurken yüzünü kesmişti. Yaraların üzerine bir damla kanla yapıştırdığı küçük kağıt parçaları hala çenesindeydi. Kül rengi derisinin üzerine sanki incecik bir ter tabakası yayılıyordu. Alnının üzerine dimdik ve dağınık bir şekilde dikilen kır perçemler dört yana bakıyordu. Valdremi kimlik kartlarını geri verdi. ''Neden geçmek istiyorsunuz?'' ''Şurada oturuyorum.'' dedi ihtiyar. ''Tavan arasında bir odam var. Bana bağlanan aylıkla da geçiniyorum.'' Valdremi yeniden aldı kimlik kartlarını. İlkinin üzerinde 154 Ren Sokağı yazılıydı. Adamın tepesinden bir göz attı. Yandaki kapı 132 numarayı taşıyordu. Valdremi bir adım geriledi ve Montparnasse'a doğru bir sonraki numaraya baktı, 134. Demek doğruydu söylediği. Hem her şey bir yana, ihtiyar bir gazi evine dönmekle alakoyma emri de almamıştı. Peki tamam, geçebilirsiniz ama rahat durun ha. General de Gaulle 2 saate kadar burada olacak. İhtiyar asker gülümsedi, kartlarını cebine indirdi. Az kaldı dengesini yitirip düşüyordu. Toplum polisi koltuklarına yapışıp onu tam zamanda yakaladı. Biliyorum dedi adam, madalya alacak bir arkadaşım da var. Ben 2 yıl önce aldım madalyamı, göğsündeki mukavemet madalyasını okşadı. Ama benimkini veren Milli Savunma Bakanı'ydı. Valdremi madalyaya bir göz attı. Demek buydu mukavemet madalyası dedikleri. Tek bacak karşılığında bunu almak. Garip bir alışverişti doğrusu. Sonra görevini hatırladı ve bir baş işaretiyle ihtiyara yürümesini belirtti. Mağlul gazi iyice topallayarak ilerlerken toplum polisi yasak bölgeye girme çabasındaki başka bir enayiye dönüyordu. Hadi hadi, bu kadarı yeter. Tahta perdenin arkasında durmak gerekiyor. Anlaşıldı mı? Yan gözle alanın yakınında ve yolun sonlarındaki bir binanın girişinde kaybolan ihtiyarın kaputunun eteğini seçti. Birden kapısı önünde beliren gölgenin şaşırttığı kapıcı Madame Berthe başını kaldırdı. Sabah bütün apartmanları, bütün odaları denetleyen polislerin devamlı geliş gidişleriyle çok yorucu olmuştu. Kiracılar apartmanda olsalar ne derlerdi acaba? Neyse ki üçünün dışında hepsi Ağustos tatilini geçirmeye gitmişlerdi. Polisler binayı boşalttıktan sonra yün örmek için rahatça kapısının önüne yerleşebilmişti. 100 metre kadar ötesinde hazırlanmakta olan kutlama töreni onu hiç ilgilendirmiyordu. ''Özür dilerim efendim, sizden bir şey isteyecektim. Acaba bana bir bardak su verebilir misiniz? Bu sıcakta töreni ayakta beklemek insanı öyle susatıyor ki.'' Gövdesinin tüm ağırlığıyla koltuk değneğine yaslanan sefil görünüşlü eski muharibe, pırıltılarını yitirip martlaşmış madalyalarına, solgun ve tel içindeki yüzüne baktı. Madame Berthe hiç düşünmeden yününü dürdü, önlüğünün cebine soktu ve yerinden kalktı. ''Vah vah, bu halde yürünür mü hiç, üstelik bu sıcakta? Girin, girin içeri canım.'' Döndü ve terliklerini sürüyerek odasının dibine doğru yürüdü. Sakat peşinden geldi. Musluktan akan suyun gürültüsü kadının kapanan kapının çıkardığı sesi duymasını engelledi. Arkadan çenesine bastıran adamın elini hissedecek zamanı ancak bulabildi. Saniyenin 1/10 kadar kısa bir süre sonra sağ şakağına inen amansız bir yumruk, musluktan ve bardağa akıp taşan suda belli belirsiz seçebildiği görüntüyü 1000 parçaya ayırdı. Sonra hareketsiz gövdesi yere yığıldı. Çakal kaputunun düğmelerini çözdü ve sağ bacağını kaba etinin altında kıvrık duran bağı hemen çözdü. Bacağını uzatıp uyuşan dizini kıvırmaya çalıştığında acıyla yüzünü buruşturmaktan kendini alamadı. Kaslarını dilediği gibi oynatabilmesi ve eklemlerinin esnekliğe kavuşabilmesi için dakikalar geçmesi gerekti. Az sonra Madame Berthe, musluğun üstündeki çamaşır ipiyle kol ve ayak bilekleri birleştirilip sıkı sıkı bağlanmış, ağzına sağlam bir tıkaç vurulmuştu. Çakal bu işi bitirince kurbanını mutfağa bitişik küçücük bir sandık odasının dibine itti ve kapıyı kapadı. Kapıcı kadının odasını çabucak araması, anahtarların üzerinde kiracıların adları yazılı etiketler bulunan koca bir anahtar destesi bulmasını sağladı. Kaputunun önünü ilikledikten sonra koltuk değneğini aldı. 12 gün önce de aynı değnekle Brüksel ve Milano havalanlarında topallamıştı ve dışarı bir göz attı. Binanın girişi ıssızdı. Hemen kapıcının odasından çıktı, kapıyı kilitledi ve hızla yukarı tırmandı. 6. katta Mademoiselle Beranger'in dairesini seçip kapıyı vurdu. Kimse cevap vermedi. Bekledi ve yeniden kapıya vurdu. Ne bu daireden, ne de yanındakinden, ne de şariyelerin oturduğu daireden en ufak bir gürültü yükseldi. Desteden Beranger etiketli anahtarı ayırdı, kapıyı açtı. İçeri süzüldü, kapıyı kilitleyip küçük emniyet sürgüsünü sürdü. Kaputunu çıkarır çıkarmaz dikkatle pencereye yaklaştı ve dışarı bir göz attı. Yolun ötesinde tam karşıya gelen binaların damlarında mavi üniformalı adamlar mevzileniyordu. Tam zamanda gelmişti. 2 büklüm kolunu iyice uzatarak pencerenin tokmağını gürültüsüzce çevirdi. Ağır ağır 2 kanadı da açtı, sonra da odanın dibine çekildi. Yerde güneşli daracık bir dikdörtgen oluştu. Odanın geri kalan bölümü bunun tam tersine alacakaranlığa gömülmüş gibiydi. Işıklı kesimin dışında durursa herhalde karşıdaki gözlemciler tarafından görülmeyecekti. Pencereye yandan yaklaşıp çekilmiş perdenin gölgesine garın önündeki geziyi aşağı yukarı 130 metreden rahatça görmek için çok uygun bir açıdan bakabildiğini anladı. Pencerenin 2,5 metre gerisine dairenin en büyük masasını çekti. Üzerine arkalıksız bir iskemleyi sağlamca yerleştirip bunun üzerine de bir koltuk yastığı koydu. Meydana getirdiği bu kapıdan destek olarak faydalanacaktı. Gömleğinin düğmelerini çözdü ve kollarını sıvadı. Koltuk değneğini parça parça söktü, dipteki kauçuk tampon gevşetildiğinde elinde kalan 3 kurşunun parlak dibi göründü. Diğer ikisinden çıkarıp çiğnediği kordit parçalarını yol açtığı mide bulantıları ve ter geçmeye başlıyordu. Koltuk değneğinin bir parçasından susturucu, diğerinden dürbünü çıkardı. İki üst parçasına dipçiyi meydana getiren bölümler yerleştirilmişti. En kalın yeri olan altından da namluyu kaydırdı. Değneğin üstü aynı zamanda da dipçiğin omuzuna yaslanacak yeriydi. Buraya da tetik yerleştirilmişti. Sevgiye varan bir özenle tüfeği meydana getiren bütün parçaları teker teker birleştirdi. Sonunda da susturucuyla dürbünü yerine taktı. Ardından büyük masanın üzerine çıktı, tek dizini kırıp arkalıksız iskemlenin ardına diz çöktü, sağlam yerleşip yerleşmediğini anladıktan sonra tüfeği yastığın ortasına dayayıp gözünü dürbüne uydurdu. 20 metre aşağıdaki yolun ucunda bulunan güneşli alan birden çok yakınlaşmış olarak dürbünde de belirdi. Hala törene katılacakların yerlerini ayırmakla meşgul adamlardan birinin başı görüş alanına girdi ve çıktı. Dürbünle hedefin yer değiştirmesini izledi. Baş çok büyümüş ve net olarak aşağı yukarı Arden ormanlarında hedef olarak kullandığı karpuzun boyutlarında görünüyordu. Sonunda hoşnut kalarak mermileri kurşun askerler gibi masanın kenarına dizdi. Ardından baş parmağı ve işaret parmağı ile kolu itip namluyu kırdı ve ilk kurşunu atım yatağına yerleştirdi. Bir tanesi yeterliydi ama diğer ikisini etkili olarak kullanacak zaman bulamasa bile her şeyi önceden hesaplamak gerekiyordu. Yavaş yavaş atım yatağının kolunu çekti, sürdü ve tüfeği özenle dengeli olarak geniş yastığın üzerine yerleştirdi. Masadan indi, bir sigara yaktı ve salonun dibindeki koltuğa oturdu. Daha bir saat, bir çeyrek bekleyecekti. 21. Komiser Claude Lebel'in boğazı kurumuş, 15 gündür su içmemiş gibi dili damağına yapışmıştı. Bu izlenimi duymasına başlıca etken boğucu sıcak değildi. Yıllardan beri ilk kez gerçekten korkuyordu. Öğleden sonra bir şey, çok korkunç bir şey olacaktı, bundan emindi. Vücudunun her zerresinde hissediyor ama ne zaman ve nerede olacağını gösteren hiçbir şey bulamıyordu. Sabah Zafer Takı'nda, sonra da Notre Dame ve Mont Valérien'de hazır bulunmuştu. Her şey yolunda gitmişti. Sabahın çok erken saatlerinde son kez toplanan soruşturma kurulu üyelerinden bazılarıyla paylaştığı yemek sırasında genel gerilim havasının yavaş yavaş iyimserliğe varan bir çeşit güvene dönüştüğünü görmüştü. Elize'nin yakınlarındaki bir birahanede yedikleri bu yemeğin sonunda Roland çekti gitti demek cesaretini bile bulmuştu. Pılısını pırtısını toplayıp gitti, yüzeye çıktığı günde elimizden kurtulamaz. Bu iyimserliği tehlikeli bulan tek kişi göründüğü kadarıyla Lebel'di. Şimdi içi kuşkuyla kemirilerek tahta perdelerle Montparnasse bulvarından 200 metre uzakta tutulan kalabalığın az ötesinde dolaşıyordu. Kalabalık o kadar uzaktaydı ki olup bitenleri görmesi imkansızdı. Sorguya çektiği her memur, ajan ve toplum polisi kendisine aynı cevabı veriyordu. Hayır, öğlende yerleştirilden bu yana kimse tahta perdelerin ötesine geçmemişti. Ana caddeler, yan sokaklar, çıkmazlar, her yer tutulmuştu. Bütün binaların damlarında, garın üstü kapalı galerilerinde, bir gün için seferlerin Saint Lazar garına aktarıldığı sessiz ve ıssız peronda silahlı adamlar nöbet tutuyordu. Tek kelimeyle 18 Haziran alanı tıkanmıştı. Valentin'in dediği gibi ağın delikleri arasından bir yılan balığı bile geçemezdi. Auvergne'li meslektaşlarının sözlerini hatırlayınca gülümsedi. Sonra birden gülümsemesi dudaklarında dondu. Valentin bal gibi kaçırmıştı yılan balığını. Yasak bölgeyi sınırlayan sokaklarda denetimini sürdürdü. Sonra yolu kısaltmak için muhafızlardan birine kimliğini ve özel geçiş iznini gösterdi. Az sonra Ren sokağına varıyordu. Her yerde olduğu gibi orada da kalabalık uzakta tutuluyordu. Issız yol üzerinde sadece toplum polisi kordonları görülmekteydi. Bir kere daha Lebel görevliden görevliye giderek aynı soruları sordu. Kimseyi gördünüz mü? Hayır efendim. Kimse tahta perdenin ötesine geçti ya da geçmeyi denedi mi? Hayır efendim. Garın önündeki geziden araçlarını akort eden bandoda görevli müzisyenlerin çıkardıkları uyumsuz sesler kulağıma geldi. Saatine bir göz attı. General neredeyse gelecekti. Gerçekten kimseyi görmediniz mi? Kimse geçmek istemedi mi? Hayır efendim. Buradan geçmeye kalkan olmadı. Peki, teşekkür ederim. Alanda bir emir verildiğini işitti ve Montparnasse bulvarının bir yanında motosikletlilerle arkalarındaki otomobil dizisi göründü. Bir vitrinin kenarına basarak yükseldi ve garın önündeki geziyi geçen kafileyi seçebildi. Bütün merakla pırıl pırıl siyah arabaları görmeye çalışıyorlardı. 10 metre kadar ardındaki kalabalıkta öne doğru bir itişip kakışma oldu. Lebel damlara doğru göz attı. Zavallılar. Ayaklarının dibindeki görüntüyle ilgilenmedikleri belliydi. Karşılarında bulunan devamlı denetledikleri damlarla pencereleri gözlemeye devam ediyorlardı. Lebel, Ren sokağının gara doğru giden sağ yanına ulaşmıştı. Son tahta perdenin 132 numaralı binanın duvarına dayandığı noktada kaldırımın üzerinde genç bir toplum polisi dikilmiş bekliyordu. Komiser ona kartını gösterdi. Toplum polisi duruşunu değiştirerek kendisini selamladı. ''Buradan geçen oldu mu?'' ''Hayır komiserim. Ne zamandır buradasınız?'' ''Öğlenden, tahta perdeler konduğu andan beri. Bu süre içinde tahta perdelerin ötesine geçmek isteyen olmadı mı?'' ''Hayır komiserim. Yaşlı bir harp mağlulünün dışında. Şurada oturuyor.'' ''Hangi harp mağlulü?'' ''Eski muharip gibi bir şey komiserim. Üstelik de çok hasta görünüşlü. Kimliğiyle harp mağlulü olduğunu belirten kartı vardı. Adresi 154 Ren Sokağı. Onu geçirmekten başka şey yapamazdım. Hem söylediğim gibi çok hasta bir görünüşü vardı. Bu havada sırtına geçirdiği kalın kaputla şaşmamak gerek rahatsız olmasına. Düşünün.'' ''Kaput mu?'' ''Evet komiserim. Eski bir asker kaputu. Bu sıcakta kalın kaput giymek dayanılır gibi olmasa gerek.'' ''Harp mağlulü dediniz değil mi?'' ''Evet komiserim, kuşkusuz bir gazi.'' ''Ne gibi bir yara almış?'' ''Tek bacaklıydı, koltuk değneğine dayanarak yürüyordu, anlıyor musunuz?'' Yolun sonundaki alandan Marseillaise'in başlangıcı işitildi. Kalabalıktan yükselen sesler ulusal marşı söylemeye başladılar. ''Yürüyelim vatan çocukları.'' ''Koltuk değneği mi?'' Lebel'in sesi kendi kulağına bile çok uzaklardan geldi. Toplum polisi onu kuşkuyla süzdü. Bir koltuk değneği, tek bacakların kullandıkları türden bir değnek, bir alüminyum koltuk değneği. Ama Lebel toplum polisine bağırarak peşinden gelmesini söyleyip koşmaya başlamıştı bile. Parlak güneşin altında bütün törene katılanlar 18 Haziran alanının dibinde geniş bir dörtgen meydana getiriyorlardı. Garın cephesi boyunca tampon tampona dizilmiş arabalar uzanıyordu. Tam karşıda büyük avluyu alandan ayıran parmaklığın kenarında devlet başkanının elinden madalyalarını alacak olan 10 eski mukavemetçi duruyordu. Gezinin doğu tarafında resmi kişiler ve yabancı elçilik görevlileri yer almıştı. Kara giysiler dizisi arasında birkaç parlak üniforma dikkati çekiyordu. Tam karşılarında ulusal muhafızların miğferleriyle kırmızı tüyleri parlıyor, onların biraz önünde pırıl pırıl araçlarıyla müzisyenler toplu halde duruyorlardı. Arabaların ilerisinde de protokol görevlileri ve Elize Sarayı yetkilileri birikmişti. Bando Marseillaise başlamıştı. Arkalıksız iskemlenin önünde diz çöken çakal tüfeğini kaldırdı ve nişan aldı. Dürbünüyle en yakın madalyalı kişiye ilk nişan alacak olana baktı. Göğsünü şişirmiş, çenesini kaldırmış, dimdik duran, ufak tefek ve tıknaz bir adamdı bu. Az sonra önünde kendisini en az 30 santim aşacak, başında iki yıldızlı kepiyle başka bir gururlu adam duracaktı. ''Yürüyelim, yürüyelim, pis bir kan!'' Ulusal marşın son notaları da çalındı ve yerini derin bir sessizliğe bıraktı. ''Hazır ol, dikkat!'' Beyaz eldivenli eller dipçiklere yapışıp silahları indirir ve topuklar birleşirken üç şakırtı işitildi. Arabaların önündeki topluluk ikiye ayrıldı ve ortasından geçen uzun boylu bir adam 10 eski muharibe doğru ilerledi. Onlardan 30 metre kadar uzakta yaşlı askerleri başkana tanıştıracak olan eski muharipler bakanı ve üzerinde 10 madalyanın dizili bulunduğu kırmızı yastığı taşıyan görevli dışında bütün kafile durdu. Tam önlerinde De Gaulle tek başına yürüyordu. ''Burası mı?'' Lebel soluk soluğa binanın kapısını gösteriyordu. ''Evet, sanırım komiserim, evet, evet, burası. Önünde bir fener vardı.'' Ufak tefek adam ardında kalabalığın gözü önünde kurtulduğuna bozulmayan Valdremi ile içeri daldı. Böylesine önemli bir tören yapılırken onların bu garip davranışları, tahta perdenin önünde esas duruşa geçmiş bulunan birçok resmi görevlinin hoşnutsuzlukla kaşlarını çatmalarına yol açmıştı. Neyse, bu yüzden başına bir iş gelirse Valremi yüksek bir polis görevlisinin emirlerine boydun eğdiğini söyleyip kendini temize çıkarabilirdi. Lebel kapıcının oda kapısını zorlamaya başlamıştı bile. ''Nerede kapıcı yahu?'' diye bağırdı. ''Bilmiyorum komiserim.'' Valremi herhangi bir şey yapamadan Lebel buzlu camlardan birini kırmış ve kilidi içeriden açmıştı bile. Hemen odaya daldı. ''Benim de gelin.'' dedi ardındaki toplum polisiyle odanın öbür ucuna yürüyerek. Komiser bir tekmede diğer kapıyı açtı. Valremi onun omzunun üzerinden hala çinilere uzanmış baygın yatan sıkı sıkı bağlı kapıcı katını gördü. ''Allah kahretsin.'' Valremi birden ufak tefek adamın şaka etmediğini anladı. Gerçekten polis komiseriydi ve ikisi de gerçek bir caninin peşindeydiler. Karın boşluğunda garip bir burulma hissetti. En üst kata diye bağıran Lebel öylesine bir atılımla merdivenlere yöneldi ki makinelisinin kayışını omuzundan çıkarmakla meşgul bulunan Valremi geride kalmamak için büyük çaba harcadı. Devlet başkanı sıraya dizilmiş bulunan eski mukavemetçilerden ilkinin önünde durdu. Yaşlı askerin hizmetlerini anlatarak 19 yıl önce nişan almasını sağlayan davranışıyla ilgili belgeyi okuyan bakanı dinlemek üzere hafifçe eğildi. Bando hafifçe Loren marşına başlarken öne eğilen general esas duruşta bekleyen adamın göğsüne madalyasını iğneliyordu. Sonra selam vermek için bir adım geriledi. 130 metre ötede ve 6 kat yukarıda çakal yastığın üzerine iyice yerleştirdiği ve gözünü dürbününe uydurduğu tüfeğini sıkı sıkı tutuyordu. Kepin siperliğini, yuvalarının dibindeki mor halkalı gözleri, dürbünün çizgilerinin tam ortasında birleştiği kır saçlı şakağı büyük bir netlikle seçiyordu. Yavaşça, acele etmeden tetiğe bastı. Saniyenin onda biri kadar kısa bir süre sonra gözlerine inanamadan avlunun ortasına bakıyordu. Tam tetiğe bastığı sıra devlet başkanı birden öne eğilmişti. Çakal hızlı ve kesik bir hareketle de Gaulle'in madalya taktığı adamı kucakladığını gördü. Sonradan tespit edildiğine göre kurşun generalin ensesinin yarım santim ötesinden geçmişti. Başkan kendisini sıyırarak geçen kurşunun ıslığını duymuş muydu acaba? Bunu kimse öğrenemedi. De Gaulle de o sıra hiçbir şey belli etmedi. Ne bakan ne de diğer yetkililer herhangi bir şey duyabildiler. Kurşun güneşte yumuşayan asfalta saplandı. Ve en ufak zarara yol açmadan birkaç santimetre derinliğindeki katranın içinde dağıldı. Devlet başkanı başını dikip ölçülü adımlarla ikinci mukavemetçiye doğru gidiyordu bile. Hala tüfeğini omuzlamış duran çakal terlemeye koyulmuştu. Hayatı boyunca bu uzaklıktaki sabit bir hedefi asla kaçırmamıştı. Kendini toplaması için birkaç saniye yetti. Daha bol bol vakit vardı. Ağır ağır atım yatağını açtı, boş kovanı çıkardı, masanın üzerinden ikinci kurşunu aldı ve yuvasına yerleştirdi. Claude Lebe soluyarak altıncı katın sahanlığında belirdi. Yüreği sanki kaburgaların arasında patlayıverecekti. Daracık koridor üzerindeki iki kapı karşıdaki binaları gören dairelere açılıyordu. Makinelisini kalça hizasına tutan toplum polisi fokbolu gibi soluyarak yanına gelirken kapıları kararsızca süzdü. İki kapıdan birini seçmeye çalışırken Lebel birinin ardından gelen boğuk plup sesini açıkça işitti. Parmağını uzatıp kapıyı toplum polisine gösterdi. ''Çabuk kırın şunun kilidini'' dedi yana sıçrayarak. Bacaklarını açıp olduğu yerde sıkı duran toplum polisi tetiğe bastı. Kulakları sağır edici bir takırtıyla yaylım ateş tahta ve maden parçalarını sağa sola uçurdu. Sonra kapı yarı yarıya menteşelerinden kurtulup odanın içine devrildi. Önce Valremi ileri doğru atıldı, bütün görebildiği çakalın dikeni andıran saçları oldu. Ama adamın iki bacağı vardı, kaputu kaybolmuştu. Tüfeğe sıkı sıkı yapışan güçlü elleri, adaleli kolları genç ve kuvvetli bir insana aitti. Katil tepki gösterecek zaman bırakmadı ona. Kapıyı parçalayan yaylım ateşin sesi hala kulaklarda çınlarken tüfeği koltuğunun altında olduğu gibi geri dönmüştü. Valremi susturucunun boğduğu patlamayı işitmedi bile. Kurşun göğsünü deldi, göğüs kemiğine çarpıp patladı. Genç toplum polisi külçe gibi yığıldı. Ardındaki Lebel tüfeğini kapıya doğru yöneltmiş ve hala diz çökmüş bir halde masanın üzerinde duran katilin gözlerinin içine bakıyordu. Kalbinin göğsünde attığını işitmez olmuştu. Tersine atmıyor gibiydi kalbi. Çakal diye mırıldandı. Lebel dedi öbürü sadece. Telaşla tüfeğin atım yatağını açan kolu çekiyordu. Lebel parlak kovanın yuvasından fırlayıp yere düştüğünü gördü. Sonra adam yanından bir şey aldı ve eli tüfek boyunca yoklaya yoklaya ilerledi. Gözleri komiserin gözlerine çakılmıştı. Ateş edecek, beni öldürecek diye düşündü Lebel. çok çok kısa bir süre uyuşmuş gibi, sonra kendisini hareketsiz bırakan bu tılsımdan sıyrıldı. Başını eğdi, ölünün yanına düşmüş bulunan makinelisini gördü. Birden balıklama yere uçtu, Mat 49'u kavradı, namluyu çakala doğru kaldırdı. Katilin kolu sürerken çıkardığı şakırtıyı işittiği an parmağı da tetiğe bastı. Küçük odadaki patlamaların yankısı açık pencereden çıkıp 18 Haziran alanına kadar dağıldı. Daha sonra gazetecilere Montparnasse garı yakınlarında motosikletini çalıştırmaya uğraşan bir serserinin egzoz borusunun birden fırlayıverdiği anlatıldı. Çakal 9 milimetrelik kurşunlarla dolu bir şarjörün neredeyse yarısını göğsüne yedi. Mermilerin itici gücü öylesine büyük oldu ki masadan fırladı, havada yarım dönüp salonun dibine, divanın yanındaki duvara çarpıp düştü. Lebel çakala yaklaşmak için devrilen arkalıksız iskemleyi ayağıyla iterken gezideki bandoda Summer at Moose marşına başladı. Komiser Thomas'a o günün akşamı saat 6'da Paris'ten telefon geldi. Hemen ardından baş müfettişlerden birini çağırdı. Tamam dedi, onu hakladılar. Paris'te olay çıkarmadan. Ama şimdi evine kadar uzanıp oraları son bir kere gözden geçirseniz iyi edersiniz. Saat 8'de müfettiş Kaltrop'un eşyalarını elden geçirirken birinin daireye girdiğini işitti. Hemen geri döndü, kapının eşiğinde uzun boylu, iri yarı, geniş omuzlu ve somurtuk yüzlü bir adam duruyordu. ''Burada ne işiniz var?'' diye sordu müfettiş. ''Bana bakın, aynı soruyu ben de size sorabilirim. Sizin burada ne işiniz var?'' ''Peki, peki, tamam.'' karşılığını verdi müfettiş. ''Adınız nedir?'' ''Kaltrop'' dedi adam. ''Charles Kaltrop. Burası benim evim. Tekrar ediyorum, burada ne yapıyorsunuz?'' Müfettiş silahlı olmadığı için pişmanlık duymaya başlamıştı. ''Peki, anlıyorum.'' dedi bezgin bir sesle. ''En iyisi Scotland Yard'a kadar gelmeniz ve ufak bir konuşma yapmamız.'' ''Hem de nasıl?'' diye homurdandı Kaltrop. ''Sizin de bana bir takım şeyleri açıklamanız gerekecek.'' Ama aslında açıklama yapması gereken Kaltrop oldu. 24 saat tutuklu kalıp Paris'ten çakalın ölümünün doğrulanmasını, Charles Kaltrop'un son 3 haftasını bölgelerinde en sevdiği sporlar olan balık avı ve dağcılıkla uğraşarak geçirdiğini, bu süre içinde de kendi otellerinde kaldığını açıklayan İskoçya'nın Sutherland kontluğundaki 5 otel sahibinin tanıklığının gelmesini bekledi. Çalışma odasının kapısı özgürlüğüne kavuşan Charles Kaltrop'un güçlü sırtı üzerine kapanırken Thomas müfettişe ''Peki öyleyse kimdi yahu bu çakal?'' diye sordu. Ertesi gün mahalli polis başkomiseri komiser Thomas'la müfettiş Dixon'a ''Majestelerin hükümetinin çakalın İngiliz uyruklu olduğunu kabul etmesi asla söz konusu değildir.'' dedi. Bilinen tek şey belirli bir süre içinde şüphelerin bir İngiliz üzerinde toplandığı, kendisinin suçsuz olduğu artık anlaşılmış bulunmakta. Ayrıca Paris'teki görevi süresince çakalın kanunsuz yollardan elde edilmiş bir pasaportla kendini İngiliz uyruklu gösterdiğini de biliyoruz. Ama çalınmış pasaportlar ya da sahte kimliklerle kendini Danimarkalı, Amerikalı, Fransız olarak da gösterdi. Bizim soruşturmamız bu katilin Duggan sahte adıyla Fransa'da dolaştığı sonucuna varmamızı sağladı. Bu atla izi Gap şehrine kadar sürüldü. Bu kadar baylar, şimdiden sonra bu işe bitmiş gözüyle bakabiliriz. Sonraki gün bir ölü Père Lachaise mezarlığındaki atsız bir mezara gömüldü. Defin ruhsatı adamın adı bilinmeyen 25 Ağustos 1963 günü bir araba çarpması sonucu Batı otoyolunda ölen yabancı bir turist olduğunu belirtiyordu. Cenaze töreninde bir papaz, bir polis, bir kanun temsilcisi, iki de mezarcı bulundu. Beyaz tahtadan tabut çukura indirilirken kenara çekilmiş töreni izleyen 6. bir adamın dışında kimse en ufak üzüntü belirtisi göstermedi. Her şey bittiğinde adam döndü, adını vermeyi reddetti. Ufak tefek ve hüzünlü bir karaltı olarak mezarlık yolu boyunca uzaklaştı. Az sonra karısı ve çocuklarının yanı başında günlük hayatın tek düze akışına kavuşacaktı. Çakal olayının son bölümü de kapanmıştı. Kitabın sonu. Sayfa 411. 28 Aralık 2005.